Ayrım 5. Öğle yemeğini çiftliğin alçak tavanlı yemek odasında yedik. Odadaki ocak içinde bir kuzu kızartılabilecek ölçüde büyüktü. Zemin taşı engebeli, odanın eşyası ilkeldi ama yemeğin tadına diyecek yoktu. Tereyağı ve tavuk suyunda pişmiş pilav dağının üzerine ızgara pirinçler dizilmişti. Maydanoz ve limon halkalarıyla süslenmiş taze kılıç balığının yanı sıra karışık salata da masaya getirilmişti. Yemek üstüne üzüm, karpuz ve kadayıf vardı. Gözlerimdeki daveti okuyan amcam benim bardağıma da sürahiyle gelen şaraptan biraz döktü. Yemekten sonra bahçedeki ıhlamur ağacının altında kahve içildi. Amcamla yengem şezlonglarında güneş ışığının kuvvetiyle savaşmaktan yorulup gözlerini kapatmışlardı. Etrafı kolaçan etmek üzere yerimden kalktım. İçe at gübresiyle deri kokan boş ahıra girdim ve samanların üstünde yeni doğmuş 7-8 köpek eniği buldum. O kadar yumuşak ve sevimliydiler ki bir tanesini okşamak üzere kucağıma almadan edemedim. Diğerleri ayaklarımın arasında oynaşıyor, bacaklarıma tırmanmaya çalışıyordu. Birden içeri iki azman köpek girince korkuyla elimdekini yere attım. Köpekler üstüme saldırdılar. Beni yiyecekler sandım ve avazım çıktığı kadar bağırdım. Bir çiftlik amelesi koşarak içeri girdi. Uzaktan amcamın sesini duydum. Artık bacaklarım beni taşımaktan vazgeçmek üzereydiler. Bu arada bir daha altımı ıslatmışım. Amele zor anlaşılır Türkçesiyle telaş etmememi söylüyordu. Bu gelenler eniklerin anası ve babasıymış ve benimle oynamak istiyorlarmış. Onlarla oynama fikri bana hiç de çekici görünmedi doğrusu. Amele titreyen elime bir parça ekmek tutuşturmaya çalışıyordu köpeklere vereyim diye. Ben alamadan köpeklerden biri adamın elinde ekmeği parçalarcasına kaptı. Bu arada bebeler ayaklarımın arasından zıplayarak beni samanların arasına yuvarladılar. Enikler de büyük köpekler de üstüme üşüştüler. Sağım solum köpek dolu, sanki cinlerle boğuşuyormuşum gibi çılgınca bağırıyordum. İşte ben bu şekilde debelenirken amcam yetişti ve becerikli eliyle beni hayvanların arasından çekip çıkardı. Sonra temizlemek ve temiz elbiseler giydirmek üzere eve taşıdı. Amcamla yengemin hafiften başlayan gülüşleri giderek kahkahalara dönüştü. Onların gülüşü arttıkça ağlamayı artırıyordum. Durumu alaya alıyor olmaları beni daha beter kızdırıyordu. Bu utanç verici olaydan sonra ahırlardan uzak durdum. Sarı yere dönüş günümüz geldiğinde buradan ayrılmaktan hiç pişman değildim. Amcam her sabah kahvaltıdan önce yüzer, ben de onu yemek odasının penceresinden izlerdim. Eve dönüşünü gördüğümde onu yarı yolda karşılamak üzere koşardım. Bazı sabahlar beni de götürür, yüzme öğretirdi. Birbirimize denizde su atar, yorulur, sonra eve aç kurtlar gibi dönerdik. Amcam üzümü çok severdi. O kadar severdi ki bir oturuşta 2-3 kilo üzümü rahatlıkla yiyebilirdi. Durum böyleyken yengem de çardaktaki üzümlerin üstüne titrerdi. O da kendi yetiştirdiği bu üzümlere gözü gibi bakar, her bir salkımı kuşlardan, arılardan korumak amacıyla ince muslin bezlere sararak yetiştirirdi. Amcama da yeterince vermezdi ya. Amcam böyle düşünürdü. Her sabah amcam masanın üstündeki tabağa büyük bir ustalıkla dizilmiş pazar üzümlerini görünce aralarında kızılca kıyamet kopardı. Hayattaki tek zevkinin kendi çardağından kendi üzümlerini dilediği kadar koparıp yemek olduğunu söyler, kendisine bu zevk çok görüldüğü için sızlanırdı. Bu her sabah böyle olurdu. Her sabah iştah açıcı bir şekilde tabakta yatan ama kendisine hiç de çekici gelmeyen bu pazar üzümlerine nefretle bakardı. "Hımm" diye dudak bükerek gümüş sili uzanırdı odalığı çağırmak için. Başına gelecekleri bilen kız ürkek bir şekilde yaklaşırdı. "Nedir bu?" diye sorardı amcam. "Bunlar burada ne arıyor?" Kız utana sıkıla cevap verirdi. "Bu sabah çardaktaki üzümlerden toplamak mümkün olmadı da beyefendi." Gözü yerde, yüzü alı al moru mor, öylece dururdu. Amcam kızın zaten sınırlı olan aklını daha fazla karıştırmadan yengem eşikte görünür, sorunun ne olduğunu öğrenmek isterdi. Daha kız... "Bu üzümler hanımefendi" diye lafa başlarken amcam söze karışırdı. "Bu üzümler Ayşe, kendi üzümlerimiz varken neden bu meretleri önümüze sürüyoruz?" Sonra alt dudağını öne uzatır, sevimli sevimli yengeme bakardı. Acaba fikrini değiştirir de çardak üzümlerinden vermeyi kabul eder mi diye. İstediğini yaptırdığı günler bakardınız hemen uysallaşmış. Bir büyük, bir de küçük salkımdan fazlasını el uzatmaz, kopardığında aceleyle yengeme gösterirdi ne kadar gözü tok olduğunu kanıtlamak için. Ama zafer her zaman bu kadar kolay kazanılmıyordu. Eğer yengemin neşesi yoksa amcam istediği kadar şirinlik yapsın bir işe yaramazdı. Böyle durumlarda amcam beni devreye sokardı. Ben yengeme yanaşacak, onu güldürecek ve yumuşatacaktım. Tam kıvamına geldiğinde uslu bir şekilde çardağa gözümü dikecek ve üzüm isteyecektim. Gerçekten bu dolap her uyguladığımızda olumlu sonuçlar verdi ama bazen merak ederim. Yengem bunda amcamın parmağı olduğunu hiç mi anlamadı diye. Masaya konulan üzümlere Amcam büyük bir mutlulukla yaklaşırken yengem önce ona, sonra bana uzun uzun bakar, yüzlerimizde kandırılıp kandırılmadığının belirtilerini arardı. Günün büyük bir kısmını bahçede oynayarak geçiriyordum. Bu arada yengem manolya ağacının altında oturur, bir yandan dikiş dikerken öbür yandan beni gözlerdi. Ağacın parlak yeşil yaprakları, okşandığında insana ipek okşuyormuş hissi veren çiçeklerini hoştu. Bazen bir tane koparır, yengeme uzatırdım. O da bunu kulağının arkasına yerleştirirdi. Aman yarabbi, sanki egzotik adalardan gelmiş bir güzel. Bazen de Fidel ile Jolie yanımda nefes nefese solurken bahçedeki havuzun kenarına oturur, suda tembel tembel yüzen kırmızı balığı seyrederdim. Hem de saatlerce. Artık nereye gitsem köpekler peşime takılıyorlardı. Öyle ki Hasan'ı bulmak için onlara bıraktığım zamanlar hemen acıklı bir havlama tutturuyorlardı. Her ikisine de hem gül bahçesi hem de mutfağın önündeki alan yasak edilmişti. Onlar da sanırım bir unutkan kulun buraları açılan kapıları kapatmayı unutacağı günün düşüyle yaşamaktaydılar. Hasan olgunlaşıp yere düşen elmaları toplamama ses çıkarmıyordu. Üstelik bana güneş ışığında ısınmış şeftalilerden verdiği bile oluyordu. Bir defasında meyve bahçesine giderken köpekleri yanında götürmüştüm de Hasan'ın daha önce hiç görmediğim biçimde kızdığına tanık olmuştum. Onları havuç ve soğan bostanından dışarı kovalamış, ahududulara yaklaştıklarında dövmüş, çilek tarlasına daldıklarında artık kendini kaybedip ağzına geleni söylemişti. Sıra bana gelmeden buradan sıvışayım istedim. Benim kaçtığımı gören ve o ana kadar zaten yeterince enerji harcamış olan köpekler de peşime düştüler. Hasan'ı orada hala sayıp söver halde bırakıp ortalıktan çekildik. Amcamın bir kayığı vardı. Akşam üzerleri havanın serinlediği saatlerde balığa çıkar ve hatta bazı bazı beni de birlikte götürürdü. Tertemiz mavi suların derinliklerine bakardım balık görüntüsü yakalamak için, bulduğumda da patlayan heyecanımla amcamı güldürürdüm. Ortasında uskumru veya ufak boyda orkinos tutulduğu sık olurdu. Balıklar kuyruklarını kayığın tahtalarına vurdukça oyun yapıyorlar sanarak sevinirdim. Bir keresinde bir yunus balığı sürüsüne rastladık. Havaya sıçramalarını adeta nefesim kesilerek seyrettim. Gün batımında yıldızlar yeşile dönmüş gökyüzüne belli belirsiz oturmaya başlarken ayaklarımızın dibinde uskumru ile orkinoslar ve amcamın anlattığı öykülerle eve dönerdik. Bu saatlerde boğazda kürek çekmek özel bir çaba gerektirmezdi. Dönüş yolumuzda vapur düdükleri ve kıyıdan bir gelip bir susan insan sesleri bize eşlik ederdi. Bunlar 6 yaşında bir çocuğun aklına takılan ve yaşattığı zevk öldükten çok sonra dahi izleri anıları da süren güzel günlerdi. Bir öğleden sonra herkes verandadaki rahat koltuklarda şekerleme yaparken yengemin gülmesiyle uyandım. Bu sıcakta seyahat etmek yormuştur sizi diyordu yengem. Annem vapurun serin olduğunu, o nedenle hiç yorgunluk hissetmediğini söylüyordu. Yerimden fırlayıp hole koştum. Bütün büyüklerim oradaydı. Öylesine sevinmiştim ki hiçbir şey söyleyemeden sadece annemi yumuşak ve kaygan elbisesini okşayarak olduğum yerde duruyordum. Ama sözcüklere dökülemeyen duygular yüzümde gittikçe artan kızarma ile kendini belli ediyordu. Annem yaşmağını kaldırdı ve bana eğildi. Ne kadar da yanmışsın dedi yanaklarımdan öperken. Herhalde bunu bekliyormuşum. Birden dilim çözüldü ve nefes almadan konuşmaya başladım. Kendimi İnci'nin ve Mehmet'in kollarına attım. Onları ne denli özlemiş olduğumu ancak o an keşfedebiliyordum. İnci'nin maskaralığı üzerindeydi. Gözlerini fıldır fıldır döndürmeye ve beni katılırcasına güldürmeye başladı. Zevkimden taklalar atıyordum. Babam heyecanımın kabardığını fark etmiş, yatıştırmak için elini ölçülü bir biçimde saçlarımda gezdiriyordu. Her zamankinden daha durgundu. Ben ise Almanya ile İngiltere'nin savaşa girdiğinin önemini kavrayamayacak kadar küçüktüm. Gerçekten de bu uzak memleketlerin Türkiye'ye ve benim kendi yaşantıma yapacağı etkiyi değerlendiremeyecek bir yaştaydım. Verandada asmaların gölgesinde oturduk. Yeni yastıklar getirildi. Bir halayık buzlu su ile kahve gezdirdi. Ben babamın dizine tırmanmıştım. Dalgındı. O kadar ki kucağında olduğumun bile farkında değildi. Benimle ilgilenmek yerine hangi okula gönderileceğim konusunda amcamla tartışmaya girmişti. Amcam bu zor günlerde okula gönderilmem görüşüne karşı çıkmaktaydı. Bu noktada ikisi arasında üstü kapalı geçilen bir sır olduğunu hissettim ama işte o kadar. Neden söz ettiklerini tam olarak anlamamıştım. Konuyu uzatmadan değiştirdiler, başka şeylerden konuşmaya başladılar. Yaşım dolayısıyla içine giremediğim bu konuşmanın parçalarını daha ileriki yıllarda annem benim için birleştirmiş, duyduklarımı bir anlam kazandırmıştı. O gece daha büyük bir odada ve Mehmet'le paylaştığım yatakta yatarken verandada sohbet eden büyüklerimi dinliyordum. Seslerinde her zaman olmayan bir tartışma tonu vardı. Daha az gülüyor, daha aceleyle konuşuyorlardı. Kadın kısmı yanında pek yapmadıkları bir şeydi bu. Yavaşça yatağımdan kalktım ve pencerenin pervazına dayandım. Beni verandadan ayıran ve ışığın süzülüp geçtiği bölümlerde rengi uçuk yeşile dönmüş bir asma tabakası vardı aşağıda. Hava öyle sakindi ki her söylenen bir kesintiye uğramadan bana kadar geliyordu. Anladığım kadarıyla babam evi satmak konusunda babaannemi kandırmaya çalışıyordu. Avrupa'da savaş olduğunu ve bunun etkilerinin er veya geç bize de yansıyacağını söylüyordu. Son zamanlarda işleri pek yolunda gitmiyormuş. O nedenle ve daha beterinden korunmak için aşırı harcamaların kısılması taraftarıydı. Babaannem, "Bunlar senin kuruntun," diye babamın sözünü kesti. "Avrupa'nın sıkıntısı bize niye yansısın ki? Benim evlatlarım o evde doğdu Hüsnü. Seninkiler de. Ben oraya geldiğimde daha 13 yaşındaydım. Oradan ancak ölüm çıkar." Bu noktada konuşmaya amcam da katıldı. "Hüsnü doğru söylüyor. Ev sizin için çok büyük anne. Aslında ev her zaman çok büyüktü. Ama peder bey hayattayken bunu söylemek bize düşmezdi," dedi. "Pek de iyi olurdu," diye cevap verdi babaannem. Ama bu defa o kadar emin değildi kendinden. Kim bilir, belki bu konuyu daha önce konuşmuşlardı da bu görüşe gittikçe alışıyordu. Yine de diretti. "Yeterince paramız var. Aç değiliz, açık değiliz. Ayrıca Hüsnü de rahmetlinin işini yürütüyor." Babam yine söz aldı ama bu defa kesin kararı sesinde yansıyordu. "Yine de söyleyeyim, ben satıyorum." Bir sessizlik. İnce giysimin içinde titredim. Oysa ılık bir geceydi. Havadaki gerilim beni de sarmıştı. Duygularımı anlatmaktan, hatta kendim anlayabilmekten çok uzaktım. Bildiğim tek şey şimdiye dek hiç olmamış bir durumun ailemi etkisi altına aldığıydı. Sessizliği ilk bozan annem oldu. "Neyi satıyorsun, işi mi?" diye sordu. Babama hangi bilmez gücün çarptığını anlayamıyor gibiydi. "Eğer bu zor dönemi kazasız belasız geçirmek istiyorsak satmalıyız. Babam vefat ettiğinde işi büyütme hevesindeydim ama zaman kötü. Ya Rabbim, bunları size anlatabilmek kolay değil. Anlayamazsınız ki her şey berbat. İşçiler, ihracat, dış piyasadaki durum. Avrupa'daki son savaşta üstüne tuz biber ekti. Ya biz de savaşa girersek, ki bana sorarsanız gireceğiz, ne olacak? Beni askere alırlar, Ahmet'i de. O zaman işlere kim bakacak? İyisi mi? Vakit varken satalım. Allah'ın izniyle dönersem işi tekrardan başlatırım." Gene o korkunç, insanı rahatsız eden sessizlik. Bu konuşmalar bizi bekleyen değişikliklerin ilk habercisiydi. Gözlerim yaşlarla doluyor, içimdeki güven duygusunun gitgide azaldığını hissediyordum. Ve yalvarıyordum Allah'a, her şeyin olduğu gibi kalması için. Amcamla balığa gittiğimiz, uskumru yakaladığımız ve şarkılar söyleyerek eve döndüğümüz dün hep sürsün. Bu defa sessizliği babaannem bozdu. O her zamanki eğilmez, inatçı ve kendinden emin tavrıyla konuşuyordu. "Askere çağrılsam bile Hüsnü, ki bu bana çok uzak bir olasılık gibi görünüyor, gene de işi satmamalısın. Şimdi sen belki içinden bu ihtiyar kadın ne biliyor diye geçiriyorsundur ya, o da başka. Baban, babandan önce deden bu işi kurup büyüttüler. Savaş çıkarsa çıkar, ne yapalım? Ama bu demek değildir ki halılarımızı Avrupa'ya, İran'a satamayacağız. Savaş içinde dahi güzelliği değerlendirecek kişiler olacaktır." Sözlerine babam bir kahkahayla karşılık verdi. İnsanın iliklerini işleyen, tüyler ürpertici bir kahkahayla. "Anne, size saygım sonsuz ama söylediklerinize katılmıyorum, özür dilerim. Biz bu savaşa girersek ne halılarımıza ne de dedemin büyük bir çabayla büyüttüğü işe beş para veren çıkar." "Pekala," diye hiç beklenmedik bir şekilde onayladı babaannem. "Gerçi ben hala savaşın bizi böyle etkileyeceğini düşünmüyorum ya. Sen erkeksin, aklın bu gibi şeylere benden daha fazla erer. Eğer işi satmak istiyorsan sat. Fakat benim evime el sürme." Babam sesi asma dalları arasından süzülüp bana kadar gelecek şekilde derin bir iç çekti. Gözlerinde ne gibi bir fırtına esiyordu ben görmedim. Ama amcam görmüş olacak ki bu kez sözü o aldı. "Hüsnü doğru söylüyor anne. O hangar gibi evi satıp ufak bir yere taşının. Ayrıca erzakınızı düzün. Fiyatlar yükseliyor. Köylüler ise buğday istifine başladılar. Şimdiden tedbirinizi alın ki yarın dükkanlar boşalınca siz de Şevkiye'de rahat edesiniz." "Anlayamıyorum. Neden ikiniz de böyle karamsarsınız?" dedi babaannem. "Hem neden sadece ben ve Şevkiye rahat edecekmişiz? Hüsnü nereye gidiyor ki?" "Allah bilir," diye cevap verdi amcam düşünceli bir şekilde. Babaannem devam ediyordu. "Gitse bile subay olur ve bize erzak gönderir. Ailesini açıkta bırakacak değil ya." Konuştuğunda babamın sesi endişeli çıkıyordu. "Osmanlı ordusunda yeterince subay var. Fazlasını ne yapacaklar? Asıl istenen topları ateşleyecek erler. Ben ne dediğini anlamamıştım ama annemden baş kaldıran bir inilti geldi. Babaannem ise ilk kez düşüncelere gömülmüştü. Annemin ağladığını duyuyordum. Kalbim daha hızlı çarpmaya, vücudum kaşınmaya başlamıştı. Anneme ne olmuştu? Babam neden sıkılıyordu? Neden böyle anlaşılmaz bir şekilde savaştan konuşuyorlardı? Ayrıca savaş ne demekti? Uykum kaçmıştı. Eski asma çardağın altına sığınmış, onun koruyucu sessizliğinde dehşet verici aile sırlarını açıklayan bu sevgili insanlara seslenmek istiyordum. Neden korktuğumu kestiremiyordum ama en azından benim kulaklarıma yasak olan bir konuşmaya tanıklık ettiğimi farkındaydım. Ertesi sabah İnci beni giydirdikten sonra aşağıya koştum. Büyüklerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek istiyordum. Her zamankinden farksızdılar. Annem sakin, babam güler yüzlüydü. İçimde sonsuz bir rahatlama hissettim. Belki gecenin karanlığı bana bir oyun oynamıştı. Belki dün akşamki konuşmaları düşümde duymuştum. Amcam da hepimizi neşeyle karşıladı ve kıymetli asmasından koparılmış salkım salkım üzüm sundu. O gün babam bütün zamanını tembel bir şekilde bahçede kah biz çocuklarla oynayarak kah köpeklerin getirmesi için oraya buraya sopa atarak geçirdi. Bir ara bana okula gidip gitmek istemediğimi sordu. Hem de çok gitmek istediğimi söyledim. İstanbul'a döndüğümüzde bu işe el atacağına söz verdi. Kendisine çekingen bir biçimde evimizden çıkacak mıyız dedim. Birden şaşırdı. Bunu nereden duyduğumu soracak sandım ama sormadı. Sadece belli belirsiz bir iç çekti ve belki evden ayrılmamız gerekeceğini açıkladı. O gece yatmadan önce verandanın bir köşesinde oynuyordum. Amcamla babam da aynı yerde alçak sesle konuşarak şarap yudumlamaktaydılar. İster istemez kulağım onlara gidiyor ve sık sık savaş sözcüğünü kullandıklarını duyuyordum. Son günlerde erkekler ne zaman yalnız kalsalar konuşmaların temelini hep bu sözcük oluşturuyordu. Babam, Alman askerleri Türk ordusunu kara gözlerinin hatırı için eğitmiyor diyordu. Amcam aynı görüşte değildi. Ama bu savaşa girersek işimiz bitmiştir. İmparatorluk zaten dağılmanın eşiğinde, Balkan Savaşı'ndan yenik ve gururu kırılmış bir halde çıktı. Enver'in ihtirası memleketi uçuruma sürükleyecek ölçüde değildir elbet. Bir insan adını tarihe geçirmek hevesinde ise göze almayacağı hiçbir şey yoktur. Reşat dersen güçsüz ama güçlü olsa ne olacak? Al birini vur öbürüne. ''Neden böyle vatan haini gibi konuşuyorsunuz?'' diye sordu babaannem sert bir sesle. Onun yavaşça yaklaşmasına benim kadar babamla amcam da şaşırmıştı. ''Vatan haini bugün artık anlamını kaybetmiş bir sözcük'' dedi babam ve birden kendisini büyük bir ilgiyle dinleyen beni gördü. ''İnci nerede?'' diye bağırdı. ''Neden bu çocuk bu saatte hala burada?'' Zili büyük bir telaşla çekti. Bundan sonra bir daha o iç karartıcı savaş konuları benim yanımda açılmaz oldu. Bu tür konuşmaları büyüklerim ancak beni başka bir yerde bulunduğum veya uykuda olduğum zamanlara sakladılar. Sarıyer'deki günler çabuk geçti. Biz çocuklar güneşte iyice karardık. Babam akşam üzerleri amcamla balığa gidiyor, gündüz ise vaktini avari bir şekilde bahçede geçiriyordu. Hanımlar bazen kısa yürüyüşlere çıkıyor, bazen civardaki komşuları ziyarete gidiyor, bazen de bahçede manolya ağacının uzun dalları altında kahve yudumluyorlardı. Orada rahat şezlonglarında öylesine alımlı ve zarif görünürlerdi ki, canlı ipek kıyafetlerin kızgın güneşin altında uçuk pastel rengi bürünürken kuşlar gibi cıvıldarlardı. Bazen biraz uzakta durup onların el işlemesi yapmalarını ya da beyaz narin parmaklarıyla tuttukları kahve fincanlarını dudaklarına götürmelerini izlerdim. Parmaklarındaki taşlar güneş ışığıyla her çarpıştığında alev alev parlardı. Mutfaktan bir hizmetçi çimeni boylu boyunca geçerek onlara yaklaşırdı. Kızın parlak beyaz önlüğü koyu renk elbisesinin ciddiliğiyle sanki alay ediyor. Böyle anlarda içime nedenini bilmediğim bir hüzün dolar, bu güzelim görüntüyü yakalayıp aklıma bir ömür boyu silinmeyecek şekilde yerleştirmek için çabalardım. İşte en sonunda Sarıyer'den ayrılıp İstanbul'a dönme zamanı geldi ve Feride ile Hacer bayram eder oldular. Yengem bizi sepet sepet yiyecekle uğurlarken Hasan da anneme bir demet gül sundu. Vapur onların bahçe köşesini dönerken orada uzaktan bizi seyreden amcamla yengemi ve evdeki yardımcılarına hepimiz el salladık. Hiçbirimiz artık bir daha yaşanmamak üzere geride bıraktığımız güzel günlere el salladığımızın bilincinde değildik. Yengemin pembe mendili havada uçuşuyordu. Bu görüntü aklıma öyle bir yerleşmiş ki yıllar sonra dahi ne zaman bir parça pembe patiska görsem gözlerimin önüne Sarıyer'den ayrılışımız gelir. O gün bizi bekleyen yokluk yıllarını, açlıktan ot yiyecek hale sokan günleri düşünemeyecek kadar ufak ve mutlu bir çocuktum. bu gelişigüzel bir şekilde yapılan ayrılışın aslında gerçek bir ayrılış olduğunu o gün hiçbirimiz aklımızdan geçiremezdik. Nasıl geçirelim? Gelecekten habersiz, düşünmeden, aldırmadan sarı yere ve mutlu geçmişimize sırtımızı döndük. Sabah denizin içinde yol almaya başladık. 5. ayrımın sonu, sayfa 55.